Merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Ender ile birlikte AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin fiyat anlamında daha ekonomik modellerinden birisi olan A8-5600K modelini inceleyeceğiz. Evet Ender, biz daha önce Fusion işlemci ailesinin en hızlı modellerinden birisi olan, hatta en hızlı model olan A15800K'yı incelemiş ve test sonuçlarını zaten okuyucularımızla paylaşmıştık. Evet. Bu videomuzda fiyat anlamında daha alt seviyede yer alan ve dolayısıyla daha fazla kişinin kullanabilmesi beklenen, daha doğrusu ulaşması beklenen A8-5600K modelini inceleyeceğiz. Dilersen bir teknik özellik tablosu ekranına getirelim ve işlemcinin karakteristik özelliklerini okuyucularımıza paylaşalım.
Erde, A8-5600K'nın teknik özelliklerine baktığımızda 2 adet PileDriver modülünün işlemci içerisinde yer aldığını görüyoruz. Toplamda 4 adet çekirdek sunan bu işlemcide ekran kartı olarak da 7560T Radeon grafik birimini görmekteyiz. Bu grafik birimi bir öncekine göre daha yeni ve daha güncel bir mimari. 256 adet de Shader işlem birimini içermekte. İşlemcinin çalışma frekansı 3.6 GHz. Turbo ile beraber 3.9 GHz'e kadar çıkarabilmekte bu noktada. 4 MB L2 ikinci seviye tampon belleği görmekteyiz. Bunun dışında yeni grafik mimarisiyle beraber gelen çeşitli güncelleştirmeler de işlemcide mevcut.
Evet Ender, Fusion A8-5600K teknik özellik anlamında orta segmente yer alabilecek bir işlemci olarak gösterilebilir. Tabi burada orta segmente kastımız Intel'in orta segment işlemcileri değil, çünkü Intel tarafında Core i5 ailesinin üst seviye modelleri de orta segmente yer alıyor. Ancak bu işlemci doğrudan doğruya o modellerin performans anlamında rakibi değil, fiyat anlamında zaten 100-110 dolar bandında satılan bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz biraz işlemcinin mikro işlemci tasarımından ve grafik tarafındaki yeniliklerinden bahsedelim. Şimdi Ender, bu işlemci PileDriver tasarımına sahip. Bu tasarım aslında Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş bir versiyonu. Hatta Bulldozer 2.0 olarak da nitelendirilebilir. Hani Bulldozer mimarisinin karakteristik yapısına baktığımızda modüller içerisinde integer dediğimiz tam sayı ve kaya nokta birimlerinin kendi içlerinde ünite bazında paylaşıldığını görmekteyiz. Dilersen tasarımla ait bu detaylardan biraz daha derinlemesine bahsedelim.
Evet, modül yapısını aslında seninle çok detaylıca birçok incelemede konuştuk ama ufak bir hatırlatma yapmak istersek bu noktada. Her bir x86 modül, her bir PileDriver modülü içerisinde 2 adet x86 çekirdeği buluyor. Hani bunun bu noktada tam olarak şey diyemeyiz belki. Tam %100 bir işlemci çekirdeği olarak bu modülleri göremesek de, yani 2 tane x86 çekirdeğinin bütün ihtiyacı duyduğu birimlerle bir modül oluşturduğunu söyleyemesek de %85-%90 anlamında birçok ünitenin bu noktada her bir çekirdeğe ayrıldığını görüyoruz. Bazı bu işlem sırasını ayarlayan çeşitli birimler gibi çeşitli birimler ise her bir modülde 2 x86 çekirdeğine bir tane düşecek şekilde ayarlanmış. Hani tam %100 2 tane x86 çekirdeği değil ama %85-%90 civarında bu noktada modüller x86 yapısını kendi içerisinde barındırmaktalar.
Evet, bu noktada AMD'nin modül yapısı içerisindeki çekirdeklerin aslında tam anlamıyla çekirdek olarak kabul edilmemesinin temel sebebi de çekirdekler içerisindeki integer dediğimiz tam sayı birimlerinin bağımsız olması. Yani her bir, aslında her çekirdek bir integer tam sayı ünitesi. Ancak kaya nokta birimleri her modül için ortak içerisinde kullanılıyor. Yani modül içerisindeki iki çekirdek modüle bağlı kaya nokta ünitesini ortak olarak kullanılıyor. Aslında en kaba tabiriyle bu şekilde anlatabiliriz. Evet. Çünkü daha derinlemesine inersek teknik olarak daha farklı terminolojilerle bunu daha karmaşık bir şekilde anlatmak da
bazı
mümkün
ufak esasında. Birimlerde bu noktada bazıları paylaşılıp bazıları da paylaşılmayıp her bir çekirdeğe bağımsız olarak kullanıma sunuluyor.
Bu noktada hani Bulldozer 2.0 mimarisi aslında FX işlemci ailesinden çok performans anlamında Fusion işlemci ailesine getiriler kazandırdı diyebiliriz. Çünkü zaten FX işlemci ailesinin ilk modelleri de birinci nesil Bulldozer mimarisini kullanıyordu. Şu anki ikinci nesil Bulldozer mimarisi zaten performans anlamında en iyi olasılıklarla %15'e varan bir kazanım sağlıyor ki burada da IPC dediğimiz döngü başında komut performansındaki gelişimler söz konusu. Ancak birinci nesil Fusion işlemci ailesi star çekirdeğine sahip olduğu için, yani zamanın Phenom 2 Athlon 2 mimarisine sahip olduğu için o taraftaki saf çekirdek performansına yönelik performans artışının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu noktada çekirdek yapısından ve performans gelişiminden kısaca bahsettik. İstersen biraz da grafik mimarisinden bahsedelim. Çünkü Fusion işlemci ailesinin belki de en önemli noktası, en odaklanılması gereken avantajlı yönü grafik performansı aslında.
Evet, bu Fusion ailesi aslında uzun zaman önce, uzun yıllardır tasarlanan bir aileydi. Hatırlarsan ilk başta AMD'nin işlemci ve grafik birimini tek bir yonga altında, tek bir silikon altında toparlama çalışmaları oldukça tartışılmıştı. Hani olur olmaz, verimli olur, nasıl olacak derken AMD bu işi aslında oldukça iyi başardı. Hatta grafik anlamında performansı o kadar yüksek sundu ki Intel de bu noktada artık kendini bir şey yapmak durumunda hissetti, zorunda hissetti ve kendi işlemcilerindeki grafik biriminin performansında her yeni jenerasyonda büyük ölçüde arttırmak zorunda kaldı bu noktada. A8-5600K'daki grafik birimine baktığımızda Radeon 7560T'nin kullanıldığını görmekteyiz. Mimari anlamında VLIV4, yani Radeon 6900 serisinde kullanılan mimari görüyoruz. Daha önceki kullanılan grafik mimarisi VLIV5'ti. Bu noktada aralarındaki teknik farkları hatırlarsan Radeon 7970'te oldukça anlatmıştık bu incelememizde. Bu noktada bu grafik birimi saat başına döngü performansı konusunda bir önceki mimariye göre oldukça yenilikler sunmakta.
Aynı zamanda verimliliği de arttırıyor.
Evet, verimliliği de arttırıyor. Zaten asıl amaç buydu. Yani
grafik... Watt başına düşen performans arttırmak.
Hem öyle hem de çünkü yapı anlamında çok farklılık olmasa da daha çok bu iki mimarisindeki geçiş verimliliğe oynayan bir noktaydı bu noktada. 256 tane grafik işlem birimi var. Yani Radeon çekirdeği diyebileceğimiz çekirdekler var. 760 MHz hızında çalışıyor bu çekirdekler. Tabii bu hızı çeşitli uygulamalarla arttırabilmek de mümkün.
Yani bu açıdan bakıldığında 100 wattlık bir işlemciden bahsediyoruz. Ancak hani işlemcinin genel performansına baktığımızda ağırlığın grafik performansına yana olduğunu söyleyebiliriz. Hani Intel'den de bahsettik. Burada Intel'de Fusion'a karşı grafik performansını arttırma yönünde bir baskı hissediyor. Ancak AMD'nin 2006-2007'de dile getirdiği bu hibrit yapıyı ilk defa Intel'in uyguladığını da en azından geleneksel x86 işlemciler için söylemek lazım. Çünkü AMD maalesef bir takım finansal ve teknik yaşadığı krizlerden ötürü Fusion ailesini hani son 1-2 yılda piyasaya sürebilir bir noktaya gelmişti. Ancak bu noktada Intel'deki gelişimde gözlerden kaçmıyor. Tabii konumuz AMD olduğu için istersen AMD'ye geri dönelim. Bu noktada hani AMD işlemcinin karakteristik özelliklerinden birisi de aslında entegre bellek kontrolcüsüne sahip olması. Atmos jenerasyonundan bu yana bu hep böyledir. Intel Nihalim'le birlikte bu yapıya geçmişti hatırlayacak olursa eğer. Yani burada aslında şunu da söyleyelim. Bu işlemcilerden daha yüksek grafik performansı elde etmek isteyenler aslında daha yüksek bellek modülleri de kullanmak zorunda. Çünkü burada grafik birimi de aslında aynı bellek değeri yolunu kullandığı için bellek frekansını ne kadar arttırırsanız aslında o noktada grafik biriminin kullandığı band width ya band genişliğini o kadar arttırarak genel grafik performansını arttırmanız da söz konusu.
Tabii şimdi şu an modern ekran kartlarına baktığımızda kullanılan bellekler GDDR5 bellekler hani ve band genişlikleri megahertzler olarak uçmuş durumdalar. Yani bir ekran kartının, bir grafik çipinin en fazla ihtiyaç duyduğu şey bu noktada band genişliği. Hatta belki de bellek kapasitesinden daha çok daha hızlı belleğe ulaşabilme ihtiyacı bu noktada. Şimdi baktığımızda ortada bu tarz çözümlerde bir bellek yok bu iş için ayrılmış. Doğal olarak sistem bu noktada kendi sistem belleğinden bu ihtiyacını karşılamak durumunda ve senin de dediğin gibi band genişliği ne kadar artarsa grafik yongası da dahili grafik çipi de sistem belleğine o kadar fazla hızlı ulaşıp daha fazla grafik performansı gösterebilmekte.
Evet, AMD Fusion A8-5600K ile ilgili performans değerlerine geçmeden önce aslında bu noktayla ilgili bir ufak bilgi notu daha verelim. Önümüzdeki jenerasyon Intel'in Haswell işlemcilerinde opsiyonel olarak yani aslında tercihe bağlı olarak ya da en azından bazı modellerde grafik birimi için dahili ve bağımsız yani grafik birimine atanmış bir bellek yapısının hatta seviye 4 belleklerden bahsedeceğim bu noktada kullanılabileceği söyleniyor. Hani bu önemli çünkü bu noktada belki bellek performansına yönelik grafik kazanımlarında artırılmış olabilir. Çünkü hatırlarsınız zamanında yine chipset entegre grafik birimleri için onboard bellek kullanımını gördük anakartlarda. Yine bir AMD çözümüydü esasında. Bu AMD'de çok sık karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla burada entegre grafik performansı için daha yüksek bellek frekanslarına ulaşılması da büyük önem taşıyor.
Hemen burada başka bir örnek daha verelim. Xbox 360'da kullanılan grafik yongasında kendi üzerinde 10 MB'lık bir özel bellek yongası kullanarak bu noktada birçok grafik işlem hesaplamasını çok daha hızlı gerçekleştirebiliyor.
Evet artık yeniler istersen yavaş yavaş performans değerlerine geçelim. Çünkü sonucunda bir işlemci var önümüzde. 4 çekirdekli bir işlemci. Fiyat anlamında
iddialı
bir çünkü yani 110 dolar bandında seyreden bir işlemci. Yani Türkiye piyasasında belki fiyatlar tercih edeceğiniz markete göre değişiklik gösterebilir ama şunu söyleyelim. 150 doların altında bir işlemci karşımızda var özünde bakıldığında. Şimdi istersen yavaş yavaş hem oyun testleri hem de sentetik testlerle AMD Fusion A8-5600K'nın performans anlamında neler yapabildiğini yavaştan izlemeye başlayalım. Ender test sonuçlarına geçmeden önce inceleme'de kullandığımız işlemcilerin frekans değerlerinden de bahsedelim. Çünkü bazı işlemcileri hızlaşma modunda daha yüksek frekans değerlerine de çıkardık. Bu noktada A8-5600K ve A10-5800K'nın grafik işlem birimlerinin frekans değerlerini 5600K için 1013 MHz, 5800K için ise 1169 MHz'e çıkardık. A8-5600K'nın saf çekirdek performansını ölçerken ise hızlaşma ile ulaştığımız 4324 MHz oldu. Tabi bu değerler bizim standart soğutucu ile ulaştığımız değerler olmakta. Pek çok kullanıcı farklı konfigürasyonlarda, farklı hızlarda çıkabilir. Evet Ender, yeni nesil işlemciler artık hem çekirdek hem de entegre grafik birimini barındırdığı için hem işlemcinin sentetik sonuçlarındaki çekirdek performansını hem de grafik performansını ayrı ayrı değerlendireceğiz. Noktada ilk olarak AMD'nin çekirdek performansına bakalım ve Cinebench değerlendirmesiyle kullanıcılarımıza işlemcinin performansını anlatmaya başlayalım.
Erdi, senin de bildiğin üzere Cinebench aslında işlemcinin saf çekirdek performansını ölçmek için oldukça yararlı bir etkili bir uygulama bu noktada. A8-5600K'ya baktığımızda standart hızlarında Cinebench'ten 2.81 puan aldığını görüyoruz. A8-5600K'ya hızlaştırma uyguladığımızda ise bu puan 3.41'e kadar yükselmekte. A10 tarafına baktığımızda A10 zaten çekirdek anlamında A8'de pek büyük farklılıklar içermemekte bu noktada. Zaten verdiği performans değerinden de bu sonucu görebilmek mümkün. 3 modüle sahip FX6104 puan alırken i5-2500K ise Intel'in büyük bir avantaj sağladığı bu testte 5.9 puan alıyor.
Tabi bu noktada hani Intel'de i5-2500K'yı koymamızın sebebi aynı segmentteki diğer işlemcileri koyduğumuzda performans farkının biraz daha açılıyor olması ki 2500K bir önceki jenerasyonun orta segment, belki orta segmentin
biraz üstü.
Biraz üstünde yer alan bir işlemcisiydi.
Evet.
Yine de artık performans figürlerini göstermek açısından i5-2500K iyi bir seçenek olabilir. Yani çünkü hala satılmakta olan bir işlemci olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet Ender, şu anki test tablomuz ise yine işlemcinin saf çekirdek performansını ölçmeye yarayan CPU Mac 99 uygulaması.
Bu tabloda da herde aslında bir önceki tabloya benzer sonuçları görmekteyiz. Yine bu noktada A8-5600K, A10-5800K'nın bir miktar gerisinde yer alırken hız ışıtmayla beraber A8'in öne geçtiğini görüyoruz. Intel tarafında ise i5-2500K açık ara ilk sırada yer alıyor.
Bu noktada aslında şunu da söyleyebiliriz Ender. Hani A8-5600K ve 5800K arasında performans anlamında, çekirdek performans anlamında çok böyle radikal, uçuk performans farkı yok. Zaten iki işlemci arasındaki fiyat farkı da böyle çok aman düzeylerde değil. Dolayısıyla burada bütçesi el veren 5800K'ya da aslında geçiş yapabilir.
İşlemcilerin matematik performansını ölçmek için kullandığımız bir diğer uygulama da Fritz Benchmarker'de. Bu tabloda da yine bir önceki tablolara benzer bir sonuç karşımıza çıkmakta. A8 standart hızında testin en yavaş işlemcisi olurken hız ışıtmayla beraber A10'un önüne geçmekte. Intel tarafı yine bu noktada da gözlerden kaçmayacak şekilde ilk sırada yer alıyor.
Ender, sen de biliyorsun ki artık HD videolar hayatımızın olmazlarından birisi haline geldi. Akıllı telefonlar 1080p video çekiyor ya da kameralar vasıtasıyla çektiğimiz videoları hemen böyle YouTube'a atmak istiyoruz. Dolayısıyla işlemcilerin video işleme performansına büyük önem taşımakta. Biz de burada MediaExpress uygulamasını kullanarak 4.4 GB büyüklüğündeki bir MKV film dosyasını MP4 formatına çevirdik. Sonuç itibariyle aslında tablonun genel anlamında çok böyle fazla değişmediğini de söyleyebiliriz.
Tablodaki skorlara baktığımızda düşük değerlerin daha iyi olduğunu da unutmamak gerek bu noktada. Çünkü bu çevirme işlemi saniye bazında gerçekleştirilden daha çabuk bitiren işlemci daha hızlı oluyor herde. i5-2500K her ne kadar ilk sırada yer alsa da fiyat anlamında diğer işlemcilerden oldukça da önde ve yüksek bir fiyata satılmakta. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda AMD tarafı fiyat performans oranı olarak daha iyi skorlara imza atıyor.
Tabi burada hani A8-5600K'nın hızlaşma ile ulaşılmış yüksek frekans değerlerinde FX6100'den daha yüksek skor aldığını unutmamak gerekiyor. Son bir not olarak da aslında bu uygulamalar zamanla grafik işlemci desteği kazandıkça AMD o noktada biraz daha plana çıkabilir. Çünkü AMD'nin GPU tarafındaki çalışmalarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Ancak şu an saf çekirdek performansını değerlendirmek gerekirse Intel'in bir kez daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak dediğin doğru, fiyata da dikkat etmek gerekiyor.
İşlemcinin saf çekirdek performansını ölçtüğümüz son uygulamamız ise WinRAR olacak. WinRAR'da 300 MB boyutunda farklı dosya türlerini içeren klasörü sıkıştırıyoruz. Yine bu testte de düşük değerler daha iyi skorlara yansıtmakta. Intel bu konuda yine önde yer alsa da fiyat performans oranını göz önünde bulundurduğumuzda özellikle hız aşıtılmış A8-5600K fiyat performans anlamında iyi sonuçlara imza atmakta.
Benim de aslında burada altını çizeceğim nokta 5600K'nın hız aşıtma ile elde ettiği sonuç. Çünkü FX6100'den çok daha iyi bir skor verdiğini söyleyebiliriz. Hani bu noktada ekran kartına ekstra yatırım yapmadan iyi bir işlemci, anakart, iyi dediğimiz hani bu noktada 5600K'nın fiyat anlamında da uygun seviyede olduğunu unutmamak gerekiyor. Kurduktan sonra entegre grafik birimleri de zaten belli oyunları, belli kalite ve çözünürlük ayarlarında oynatabiliyoruz. Hani bu kombinasyonları, bu farklı konfigürasyon seçeneklerini düşündüğümüzde de özellikle FX6100 ile kıyaslandığında 5600K'nın hızlaşma ile bile olsa elde ettiği sonuçlar dikkat çekici olduğunu görmekteyiz. Evet Ender, A8-5600K için saf çekirdek performans değerlendirmesini geride bırakarak entegre grafik performansına geçiyoruz. Burada bir ufak değişiklik yaparak i5-2500K yerine i5-3570K'yı değerlendireceğiz. Çünkü bu aslında 2500K'nın yeni jenerasyondaki Intel karşılığı oluyor. Ve aynı zamanda Intel'in en yüksek performanslı entegre grafik birimi olan HD4000 üzerinde barındırıyor. Hani özellikle bunu tercih ettik çünkü iki firma arasındaki entegre grafik performansını ancak bu şekilde gözlemleyebilirdik. Yani bunun altını çizdikten sonra istersen 3DMark 2006'daki sonuçlarla beraber entegre grafik değerlendirmesine başlayalım.
Senin de dediğin gibi Erdi, 2500K içerisinde yer alan HD3000'i bu noktada bu yapısındaki grafik birimiyle karşılaştırmak pek adil olmayacaktı. Çünkü Intel'in daha yeni bir çözümü şu anda pazarda satışa sunulmuş ve kullanıma hazır bir durumda. O yüzden işlemci seçeneğini 3570K olarak değiştirdik. Sonuçları irdelediğimizde A8-5600K'nın hız ışıtmayla beraber pek fazla bir performans farkı göstermediğini görüyoruz. Gerçi bu testte A10'da performans anlamında A8'e kıyasla çok büyük bir fark göstermiyor. Ama Intel'in bu noktada geride kaldığında gözden kaçırmamak gerek.
Tabii aslında hani adaletten bahsetmişken şunun da altını çizmekte fayda var. Belki bazı kullanıcılarımız A serisi Fusion işlemcinin karşısına neden Core i3 serisi bir işlemci koymadığımızı düşünebilirler. Bu noktada hani şu an elimizde bir yeni nesil Core i3 işlemci bulunmadığı için böyle bir mukayesede bulunamıyoruz. Ancak hani Intel tarafından böyle bir işlemci temini söz konusu olursa eğer bu testleri de güncelleyebiliriz. Ancak zaten bakıldığında da A8-5600K ve 5800K gibi işlemciler her ne kadar fiyat anlamında daha ucuz olsalar bile konfigürasyon bazında ve şirketlerin sahip olduğu işlemcilerin ürün gamındaki dizilimine baktığımızda biraz da aslında i5 serisinin ne yakın işlemciler olduğunu söylemekte fayda var. Ancak yine de şunu altını çizelim. i3 işlemcilerle birlikte Biz bu tabloyu tekrar güncelliyor olacağız. Ancak şu an için incelemelerimiz i5 2500K ve grafik tarafında 3570K ile devam ediyor AMD'ye karşı.
Yaptığımız bu açıklamaların ardından performans testlerine devam edelim Erdi. 3D Mark 11'in performans skorlarına baktığımızda A8-5600K'nın 1194 puan aldığını görüyoruz. Intel tarafındaki i5-3570K ise 751 puan olarak oldukça geriden gelmekte. Bu noktada dikkat çekmek istediğim nokta A10-5800K'nın hızlaştırmayla beraber performansı gerçekten birçok kişi için en azından belli bir süre için yeterli bir performans göstereceği şekilde.
Evet, Ender Şimdilik tablomu ise 3D Mark 11'in saf grafik performansını ölçmeye yarayan grafik alt skorlarını yansıtmakta.
Şimdi tabloya baktığımızda zaten AMD tarafının performans anlamında, GPU performans anlamında daha iyi olduğunu biliyoruz. Ama tam anlamında işin içine işlemci de girdiği için kıyaslama yapabilmek bu noktada zor oluyordu. Şimdi bu saf performans grafik performansının sonuçlarını veren bu tabloda Intel tarafının AMD tarafından neredeyse 2 kat geriden geldiğini görmekteyiz. Özellikle A10 içerisindeki grafik verimine hızlaştırma yaptığımızda aradaki performans farkı 2 katından da üstüne çıkmakta.
Evet Ender, şimdiki tablo Cinebench ile elde edilen skorları gösteriyor. Cinebench, saf çekirdek performansının yanında grafik biriminin performansını değerlendirmeye yarayan bir takım figürler de bize sunmakta. Burada da OpenGL testini kullanıyoruz. Ortaya çıkan tablo yine bir kez daha bir önceki tabloları doğrulayan nitelikte. Çünkü Intel ve AMD arasındaki farka baktığımızda arada oldukça fazla bir performans farkı oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani nereden baksanız 10 puanın üzerinde bir skor artışı söz konusu AMD tarafında. Yani bu noktada H4000 AMD'nin entegre grafik birimlerini yakalama noktasında sıkıntı yaşayan bir GPU tasarımı olarak gösterilebilir. Üstelik bunlar sentetik testler, oyunlara geçtiğimizde aradaki dalgalanmalar oyunun türüne göre farklılık da gösterebilir.
Erdi, sentetik testlerden yeterince bahsettiğimizi düşünüyorum. Artık istersen oyun testlerimize geçelim. İlk oyun testimiz 4:3 olacak. 720p çözünürlükte ve medium detay seviyesinde gerçekleştirdiğimiz testlerde A8-5600K dahili grafik birimiyle 72.2 kare gibi oldukça iddialı bir skora ulaşıyor. Intel tarafındaki i5-3570K'ya baktığımızda ise bu skor 45.2 kare saniye. Aslında bu skorları göz önünde bulundurup orta detay seviyesinden biraz daha yüksek detay seviyesine geçiş yapılabilir.
Evet, farklı da 2'ye baktığımızda da yine durum AMD lehine olarak karşımıza çıkmakta. Burada i5-3570K ile A8-5600K'yı standart değerlerini karşılaştırdığımızda arada nereden baksanız bir 10 kare saniyelik bir performans farkı oluştuğunu söyleyebiliriz. 720p çözünürlükte ve daha 9'un orta seviye kalite ayarlarında yaptığımız testlerde aslında teste katılan tüm katılımcılar 30 kare saniyenin üzerinde performans değerleri yansıtmakta. Ancak AMD'ye baktığımızda tablo 68 neredeyse 70 kare saniyeye kadar çıkmakta ki özellikle 50 karenin üzerinin gerçek anlamda akıcı oyun deneyimi sunduğunu kabul edersek eğer bu noktada AMD'nin sadece bir işlemciyle bile entegre grafik performansı üzerinden akıcı bir oyun deneyimini her ne kadar 720p'de olsa bile, konsol seviyesinde olsa bile sağladığını söyleyebiliriz.
Grafik kartlarını oldukça zorlayan Metro 2030'un sonuçlarına baktığımızda 720p çözünürlük ve dynamic 9 ayar seviyesinde A8-5600K'nın 37 kare verdiğini görmekteyiz. Her ne kadar 30 kare sınırına biraz yakın olsa da bu noktada oynanabilirliği sunduğunu da söylemek yanlış olmaz. Intel tarafındaki i5-3570K ise 33 kare saniye veriyor. AMD tarafındaki A10-5800K hızlaştırmayla beraber 41 kare saniyeye ulaşarak bu noktada grafik ayarlarını belki bir kademe daha üst seviyeye çıkarmaya olanak sağlayabilir.
Evet, A8-5600K'nın entegre grafik performansını değerlendirdiğimiz son oyun testi Crysis 2 olacak. Yine 720p çözünürlüğünde ve yüksek kalite ayarlarında DirectX 9 modu açıkken yaptığımız testlerde ortaya çıkan tablo aslında oldukça ilginç. 5600K bu testte belki de ilk defa 3570K'nın gerisine düşüyor. Hani burada tabii entegre bellek kullanımının ihtiyaç olan bellek kapasitesinin erişimin de bir sonucu olarak, bir yansıması olarak böyle bir düşük skorla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz belki. Onun dışına baktığımızda aslında tüm katılımcılar 30 kare saniye sınırının altında kalıyor. Bu noktada belki 720p'de kalite ayarlarının bir miktar aşağı çekilebilir. Tabii bu açıdan bakıldığında Crysis 2 akıcı bir şekilde entegre grafik birim üzerinde oynanabilmesi adına aslında kalite ayarlarının olabildiğince aşağı çekilmesinde fayda var diyebiliriz.
Evet, şimdi bu Crysis 2'nin zaten çıktığı tarihten bu yana kadar hala grafik kartlarını zorladığını biliyoruz yer yer. Şimdi dahili grafik birimine sahip bu işlemciler de oynanabilirlik anlamında Crysis 2'de şu tabloya baktığımızda pek de bir şey sunamıyor. Ama belki bu tablonun şöyle bir ekstrası olabilir kullanıcılara. Bu ayar seviyesinde, grafik seviyesinde oynatamadığı için kullanıcı bu noktada belki biraz daha sistemde çeşitli ayarlamalar gerçekleştirerek hem oyun içerisinde olsun hem de sistemde olsun oyunu biraz daha oynanabilirlik seviyesine çıkarabilirler ve sistemlerini daha iyi tanıyabilirler.
Aslında bu noktada şunu da söylemekte fayda var. Biz farklı oyunları farklı çözünürlük ve kalite ayarlarında test ederek aslında kullanıcılara bu noktada daha fazla bilgi edinmeleri noktasında da bir girişim yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü her oyun her kalite ayarında test etmek yerine farklı oyunları farklı çözünürlük ve kalite ayarlarında test ederek var olan entegre grafik birimler üzerinden hangi konfigürasyonların yakalanabileceğini de göstermeye çalışıyoruz. Şu anki tablo itibariyle de Crysis 2'de akıcı oyun deneyimi yüksek kalite ayarlarında ve 720p'de çok mümkün görünmüyor. En azından bu işlemcilerin entegre grafik birimleri üzerinden. Evet, performans değerlerini hep birlikte gözlemledik. AMD'nin Fusion A8-5600K işlemcisi aslında giriş seviyesindeki sistemlere yönelik bir işlemci olarak nitelendirilebilir. Fiyat anlamında ekonomik bir işlemci. Eğer bu noktada amacınız bir ofis bilgisayarı kurmaksa ya da az güç tüketen, belki ileride harici bir ekran kartı güncellemesi de yapılabilecek modern bir sistem kurmaksa eğer, bu noktada A8-5600K tercih edilebilecek işlemcilerden birisi olarak gösterilebilir. Çünkü aynı zamanda AMD tarafında Fusion işlemciler için düşük maliyetli anakart seçenekleri de var. Yani bu işlemciye bakıldığında evet saf çekirdek performansı belki mucizeler yaratmıyor ancak günlük kullanımdaki hemen her ihtiyacın altına kalkabilecek düzeyde bir performans yeri ortaya koyuyor. Grafik performansına bakacak olursak eğer, hani bugün en yeni oyunları en yüksek çözünürlüklerde süper akıcı bir şekilde oynatması pek mümkün değil ancak dediğimiz gibi eğer ileride bir harici ekran kartı güncellemesi düşünüyorsanız o vakte kadar pek çok oyunu düşük çözünürlüklerde ve oynanabilir karesaniye oranlarında gösterebilecek yapıda olduğunu söyleyebiliriz. En nihayetinde daha açık son bir desteği var. Grafik hızlandırma noktasındaki, video hızlandırma noktasındaki yetenekleri gelişmiş. Çünkü AMD'nin Unified Video Decoder motoru var üzerinde. Hani Blu-ray noktasında, HD video noktasında, belki 3 boyutlu video hızlandırma noktasında sıkıntı son derece yeterli bir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. En nihayetine baktığınızda 4 çekirdekli bir işlemci, daha açık son bir destekli, 256 paralel işlem birime sahip bir grafik birimi var ve toplamda işlemcinin ısıl tasarım gücü 100 watt.
Evet, şimdi işlemciyi biz bu şekilde lanse ettik ama aslında geçmişte baktığımızda hani uygun fiyatlı bilgisayarlar dediğimizde sadece ekrana ancak görüntü verebilecek bilgisayarlardan bahsederdik. Özellikle ofis bilgisayarları olsun. Şimdi bu çözümler ise aslında bu çıtayı tamamen daha başka bir boyuta taşımış durumda. Çünkü içerisindeki grafik yongası tamam harikalar yaratmıyor ama şu anki birçok oyunu oynatabilecek durumda. Çünkü oyunlar şu anki dönemde birkaç özel başlık dışında hani grafik anlamında Crysis 3 gibi olsun hani Far Cry 3 gibi o tarz oyunları bir kenara bırakırsak belli bir başlı motorları oturmuş durumdalar ve bunun da asıl sebebi konsollar. Konsol, yeni jenerasyon konsollar gelmediği için oyun piyasası da bu noktada fazla ileri gidemiyor. Şimdi bu işlemciye baktığımızda içerisindeki dahili grafik birimi de bu oyunları hani 720p gibi çözünürlükte kabul edilebilir ayar seviyesinde oynatacaktır. Fiyata baktığımızda hani eskiye kıyasladığımızda $100 alacağın işlemciyle hani hem işlemci olacak 4 çekirdekli hem içerisinde grafik yongası olacak ve oyun falan oynayabileceksin. Bunlar hayaldi. Aslında bu tarz çözümler birçok kullanıcının günlük ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Hani öyle ki bunun yanına bir ekran kartı takarsın. Tamam bütün işlerini halledersin. Ama oldu ekran kartın bozuldu. Bir şey oldu. Hani alamadın bir şey yapamadın ama o noktada da birçok insanı en azından idare edecektir. Yani saç baş yoldurmayacaktır birçok noktada. O yüzden bu çözümler uygun fiyatlı olmasından dolayı birçok kişinin aslında tercih edebileceği uygun ve akıllı çözümler.
Evet yani amacınız düşük maliyetli yeni bir sistem oluşturmaksa, bu sistemi ofis uygulamalarında kullanmak, internette kullanmak ve yer yer oyun video açmaksa tercihlerinizin arasında Fusion A8-5600K'nın olmasına da fayda var. İşlemci aynı zamanda overclock yapabiliyorsunuz. Yani saat hızlarını arttırabiliyorsunuz.
Evet, bu noktada hani sağlıyor.
Ne kadar arttırabileceğiniz kullandığınız soğutucu, bellek ve anakarta göre değişir. Ancak frekansı biraz da arttırarak genel performansını da yükseltmeniz mümkün. Dediğimiz gibi düşük maliyetli bir çözüm. Eğer yeni bir sistem toplayacak ve bütçeniz bu noktada alt seviyelerde yer alıyorsa, yani bütçeniz çok yüksek performanslı sistemler oluşturmaya yetmiyorsa, bu noktada AMD'nin işlemci ve grafik tarafında kabul edilebilir performans sunan yapıyı, hibrit yapıyı, yani Fusion işlemcilerinin ikinci nesil jenerasyonunun en hızlı modellerinden birisi olan A8-5600K'ya da mutlaka değerlendirin. Kontrol edin, test edin, bakın. Ve eğer sizin için de uygunsa, sistemi kurmanız için herhangi bir neden de zaten bulunmuyor. Biz de bu videomuzda AMD'nin düşük seviyede uygun fiyat seviyesine yer alan işlemcilerin neler yaptığını A8-5600K ile edilemeye çalıştık. Umarız sizler için aydınlatıcı bir video olmuştur. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.